İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla birlikteyiz. 11-16 Mart arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Bu senenin 11 numaralı gündemi bu. Artık alıştığınız şekilde duyurularımız teknoseyir.com yayınına devam ediyor. Bu haberlerin detaylarını, haberlerin linklerini teknoseyir.com'da bulabiliyorsunuz. Bunun dışında yayınlarımızı teknoseyir'in sitesinden, YouTube kanalından ya da bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. YouTube'da katıl ya da teşekkür gibi özellikler var. Eğer isterseniz onları kullanarak bize omuz verebiliyorsunuz, destek verebiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Hep söylediğimiz gibi izlemeniz, yorumlamanız, paylaşmanız da bir destek. Herkese bizi bugünlere ulaştıran destekleri için teşekkürler. Teknoseyir'in 13 yaşını kutladığını, yine bu ay kutladığını hatırlatalım bu bahaneyle. Ve alıştığınız üzere taklitlerinden sakınınız diyelim. Konumuza dönelim. Bu aylar, bu haftalar firmaların ürün duyurma, lansman yapma haftaları. Bunlardan birisi aslında Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor da biz yine de kopmayalım gelişmelerden diye konu yapıyoruz. Microsoft'un Surface cihazları. Aslına bakarsanız Microsoft'un donanım alanındaki en başarılı işi oldu Surface serisi ürünler. Xbox'ı katmıyorum, o konsol. En başarılı işi oldu ama Microsoft Türkiye inatla büyük bir başarıyla bu ürünleri Türkiye'ye getirmiyor. Hakikaten hani iyi direndiler. Hiç adı bile geçmiyor. Evet, Microsoft'un bir tablet, laptop serisi var Surface diye ve bunlar çok güzel cihazlar. Beğenilen, kullanılan, hatta Türkiye'den de hani meraklıların özellikle yurt dışına gidenlerden rica edip falan getirttiği cihazlar. Yenileri önümüzdeki haftalarda yenileri çıkıyor. İlk başta Surface Pro for Business ve Surface Laptop for Business çıkacakmış. Bu var olan cihazların daha güncellenmişleri. Nisan ayında daha ilginç cihazlar var. Nisan ayında Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 çıkıyor. Bunlar ARM işlemcili. Asıl hani ortalığı karıştıracak, değişik konuşmaya değecek olan, değişik bir şeyler getirecek olan bu cihazlar. Nisan ayı. İlginç. Bir de Surface Go 4 var. Yine geleneksel yapıda ama asıl bu ARM olanlarına dikkatle bakmamız gerekiyor. Çünkü hani bütün sektörü etkileyecek bir değişim olacaksa ilk emareleri bunlar. Microsoft'un donanımı sektörü değiştirmez. Ama işte bir ilk ARM işlemcili üzerinde Windows daha önce de olmayan bir şey değildi ama bunlar hani artık deneysel, efendim işte kısıtlı kullanıcı yönelik falan değil. Bunlar tam olarak piyasaya girecek ürünler. Bakalım, takip edelim. Yine yakın tarihte ürünlerini duyuracak, yenileyecek bir firmada Google. Google I.O. 2024. Mayıs ayında yapılacakmış. 14 Mayıs. Duyurulacak olan şeyler bir kere Android 15. Bekleniyor. Tamam, daha 14 çok az hayatımıza girdi. Çok az cihaz da var. Eski cihazlara da pek gelecek gibi gözükmüyor ama işte şu anda piyasada satılan bazı cihazlar 14'te geliyorlar. 15 gelecek, duyurulacak. Cihaz tarafında, telefon tarafında Google'ın Pixel serisini biliyorsunuz. Bence birazcık eskisi kadar gündem olmayan bir seri. Biraz yara aldı geçen yıllarda bazı nesilleri. 8A'nın duyurulması bekleniyor. Bu A'lar daha alınabilir, daha ekonomik pikseller oluyor. 8'in işte A'sı duyurulması bekleniyor. Aynı Surface'lar gibi pikseller de Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla sadece bizim dilimizi yoruyor bunlar. Alamıyoruz, konuşuyoruz, alamıyoruz. Hadi Surface, hani Microsoft gel dese gelecek bir şey. Microsoft'un kaç yıllık Türkiye'de bir yapılanması var, ofisi var, dağıtım ağı var. Google'ın yok. Hani Google'ın ofisi var da Google donanım normalde satmadığı için o konulara hiç önem vermediler. Bu piksellerin falan gelmesi falan konusu hiç konuşulmuyor bile. Türkiye'ye gelmesi konusu. Bilemiyorum. Microsoft demişken, Microsoft Avrupa Birliği'nin DMA, Digital Markets Act şartlarına kendini tamamıyla uygun hale getirmiş. Bunun kapsamında geçtiğimiz haftalarda, aylarda Avrupa Birliği böyle Microsoft gibi onun büyüklüğünde bazı firmalara bir görev yüklemişti. Siz gatekeepersınız demişti. Hani sektörün geri kalanı da size uyacak, siz düzenleyeceksiniz bazı şeyleri demişti. Microsoft efendim işte Teams falan gibi şeyleri Windows'tan çıkartılabilir hale getirmiş bu şartlara uygun hale gelebilmek için. Bir sürü eklentiyi uninstall edilebilir, silinebilir hale getirmiş. Ama bir ilginç tarafı var. Bing'e dokunmamışlar. Hani Microsoft'un Bing'i ürünlerine entegre etmesine Avrupa Birliği dokunmamış. Hani acı tarafı şu, demiş ki Avrupa Birliği ya bu önemli bir şey değil, kimse için tehdit olmuyor demiş. Hani Microsoft acaba sevindi mi, üzüldü mü buna? Bing'i zararsız görmüş Avrupa Birliği. Edge de galiba Internet Explorer'ın şimdiki hali. Onlara Avrupa Birliği ya bunlar tehdit değil, tamam kalsın onlar demiş. Zamanında Internet Explorer için neler olmuştu? Bu Avrupa Birliği'nin DMA, Digital Markets Act meselesinin bir etkisi daha yaşandı bu hafta. Şimdi Apple'la Epic yıllardır kavga ediyor, dövüşüyor. Sürekli bu dövüşte de yeni bir round daha geçiyor, yeni bir gelişme oluyor. Şimdi Apple geçen haftalarda Epic'in developer, uygulama geliştirici lisansını iptal etti. Böylece hani Epic'in o Epic Game Store'u, oyun mağazasını iOS'a yüklemesini falan engelledi. Güncellemesini engelledi. Apple'ın marketine öyle kendi kafanıza uygulama yükleyemiyorsunuz. Lisans almanız gerekiyor, geliştirici lisansı. Apple işte Epic'e sinir olup rakip diye, kavga ediyorlar diye engellemişti. Bu hafta vazgeçti Apple. Vazgeçti çünkü Apple'a demişler ki ya bak Avrupa'da bu DMA var, yanarsınız. Böyle tekelci bir uygulama yaparsanız yanarsınız diye artık yasal danışmanlar kimse fısıldamış belli ki Apple'a. Apple Epic'in lisansını geri açmış. Fortnite'ın yıllardır olmadığı iOS cihazlara dönmesi bekleniyor şimdi. Bakalım. Daha bitmez o ikisinin kavgası. Bu hafta donanım haberi çok. İşin ilginç tarafı da haberlerin çoğu bir cihaz üzerine, bir parça üzerine. Geçen haftanın da konusuydu. Intel'in i9-14900KS işlemcisi. Geçen haftanın da gündemiydi. Çıkmadı diye gündemde, çıkacak diyeydi. Bu hafta çıktı. Dünyada incelemeleri de yayınlandı. i9-14900KS masaüstü bir işlemci, 150 watt güç tüketebilen bir işlemci, 24 çekirdek. Özelliği şu, 6.2 GHz'e çıkıyor turboyla, hani overclocksuz falan kendi hızı. 6.2'yi çarşıdan alıp gelip bilgisayarınıza taktığınızda görüyorsunuz. Müthiş bir şey, daha önce 13900'de 6 idi bu düzey. O da bir başarı çünkü 6 GHz gibi bir bizim için erişilmez bir, hayal edilmez bir sayıyı görüyorsun. Overclocksuz. Burada overclocksuz 6.2 GHz. Overclock'la nasıl? 9117 MHz. Overclock rekoru da kırılmış bu işlemcinin çıkmasıyla. Overclock uzmanları, sevdalıları. Bu işlemci bayağı pahalı bir işlemci. Buna overclock uygulamışlar. 9 GHz'i geçmişler. 9117 MHz. 10 GHz kapıda. Müthiş. Yine bu işlemcinin gündemi çok. MSI bu işlemciye özel anakartlarına 6.4 GHz profil hazırlamış. Direkt hani çarşıdan gelip aldın, taktınız. 6.2 zaten hız limiti. MSI tek tıkla destekleyen anakartlarda 6.4'e çıkmasını sağlıyor. Güzel. Bu da oldukça şaşırtıcı, tatmin edici bir hız. Bununla birlikte anakart işlemci piyasası durmadı. Asus 600 ve 700 serisi chipsetli Intel anakartlarına 256 GB bellek desteği eklemiş. Yani 64 GB'lık çubukları desteklemeyi eklemiş. 4 yuvalı anakartlarda 256 GB bellek. Güzel. Güzel de TeknoSeyir'i takip edenlerin bazıları hemen şimdi nasıl oluyor diyecektir. Haklılar. Çünkü mesela demin söylediğim Intel'in bu hafta çıkan işlemcisi 14900KS 192 GB bellek destekliyor. Hani birçok 13. nesilden öncekiler 128 GB destekliyor. Bu AMD'de de böyle. Yeni iş, en güzel işlemciler 192 GB destekliyor. Ha nasıl olur? Şöyle anakarta 256 GB'ı takarsınız. Açılırken 256 GB'ı sayar tahmin ediyorum. Ama işlemci 192 kullanır tahmin ediyorum. Yani birazcık bu 256, 64 GB'lık çubuk desteği, yani ben çubuk diyorum, SIM modülü, DIM modülü, bellek modülü. 64 GB'lık modül desteği önemli. İki tane 64 takıp 128 yaparsınız. Önemli bir şey. Ama 256 GB dediğim gibi şu anda kullanılmayacak bir limit. Bir de bu en güncel anakartlara, bu en güncel bellek modüllerini 4 tane taktığınızda hız, o genelde bellek modülünün kendi hızından, kutusunda yazan hızından daha düşük bir hızda çalışmaları gerekiyor. O da hiçbir yerde yazmayan, speklerde, teknik özellik tablolarında yazmayan ama uygulamada olan ve bilinen bir sınır. Şeyi de söyleyemiyorum size. Hani efendim işte 7000'ler aslında 6200 çalışıyor gibi bir şey yok. Hani daha düşük ama işlemcisine, RAM'ına göre değişiyor. Ama o 256 GB yani sorunsuz olmayacak. Evet, yani bir gün 256 GB'lık tek modül çıkacak tabii ki. 4 tane takıp 1 TB RAM yapacağız. Çok uzun sürmeyecektir kesin. Şimdilik 192'ye yeterli. Ha hani kültür olsun diye söyleyeyim. 192 yetmiyor. Öyle bir iş yapıyorsunuz ki 192 GB'dan fazlası lazım. Intel'de Xeon işlemcilere bakacaksınız. AMD'de Epic Server Workstation ya da Server sınıfı işlemcilere bakacaksınız. Onların bellek desteği her zaman masaüstü bizlerin kullandığı işlemcilerden daha yüksek. Intel'den değişik bir haber var. AMD de işin içinde. Şimdi AMD, şimdi Amerika hani firmaların Çin'e ürün satmasına taş koyuyor, engel oluyor ya. Özellikle de Huawei. AMD bu Amerika'nın geliştirdiği yasaklar, şartlar falan filan kapsamında AMD Huawei'ye işlemci satamıyormuş bir süredir. Tamam. Ama Intel satabiliyormuş. AMD de haklı olarak itiraz etmiş. Ben satamıyorum, Intel satabiliyor diye, ki AMD de Amerikan firması. Intel de Amerikan firması. Yani böyle bir haksızlık yapılıyor diye devlete itiraz etmiş AMD. Devlet de umursamamış. AMD'nin itirazı kabul edilmemiş. Evet, acaba neden, bunun açıklaması ne? AMD satamıyor da Intel satabiliyor. Neden? Bir yandan da Amerikan hükümetinin Intel'e çılgın maddi destekleri var. İşte bu işlemci üretimi Amerika'ya kaysın diye falan filan. Çılgın, hani milyar, çok milyar dolarlar. Bunların da Pentagon büyük bir destek planlamış, açıklamış. Sonra da vazgeçmiş. Şöyle vazgeçmemiş de, hemen notlarımdan tam size afaki konuşmayalım. 3,5 milyar dolarlık bir Pentagon'un Intel'e desteği olacakmış. Pentagon demiş ki ya bunu hani ben şey yapayım, Ticaret Bakanlığı şey yapsın, ben birini vereyim, üzerini 2,5'unu Ticaret Bakanlığı çeksin demiş. öyle birbirlerine topu atmışlar ama kapışmışlar. Tabii arada AMD de ama ben diye bakıyor. Evet, böyle bir Amerika'nın Intel sevgisi. Halbuki dediğim gibi AMD de Amerikan firması ama Amerika'nın bir Intel desteği var. AMD de galiba işte bu destek arttıkça AMD'nin de Avrupa flörtü hızlanıyor ya da daha sıkılaşıyor. Güç kaynaklığının bu yeni nesil ekran kartlarına olan bağlantısı, fişi. Geçen haftalarda uzun uzun konuşmuştuk, iyice kafamız karışmıştı. Şimdi güç kaynağı üreticileri bu yeni fişe, o 600 watt taşıyan fişin yenisine geçiyorlar. Seasonic en önemli üreticilerden birisi. Çünkü başka bir sürü üreticinin güç kaynağını da Seasonic üretiyor. Seasonic kendi güç kaynaklığını bu yeni 12 volt 2x6 standardı ya da H+++ anlatmıştık geçen haftalarda, en güncel standart bu diye. Seasonic bu standarda güncellemiş güç kaynaklığını. Demek ki Seasonic'in ürettiği bütün başka markalar için ürettiği güç kaynakları da güncellenecektir. O haberde linki tıklayıp haberin detaylarına bakarsanız orada bahsedilen bir detay var. Ben bunu da fırsat olmuşken dile getirmek isterim. Bu modüler güç kaynaklarında kabloları markadan markaya taşımayın. Yani Enermax'ın kablosunu Seasonic'e takmayın. Seasonic'in kablosunu Corsair'a takmayın. Çünkü bu kabloların hani ekran kartına, anakarta falan taktığınız uçlarının birer standardı var. Sorun yok. Ama o arkada güç kaynağına bağlanan yerlerinin standardı yok. Onu her firmanın kendine göre pin dizilimi uymayabiliyor. Ve hani anakartlar, SSD'ler falan gidebiliyor bu yüzden. O yüzden yani ya şimdi tabii benimle inatlaşmayı seven ciddi bir kesim var. Onlar şey yapabilir. Ölçü cihazıyla pinleri tek tek ölçerek falan uydurabilirler. Ama normalde bunlarla uğraşmayacaksanız işte Seasonic'in kablosunu Corsair'e, Corsair'in kablosunu FSB'ye falan takmayın. Modülerde ciddi sorun olabiliyor. Yaşadık. Neyse, Enermax demişken yine Enermax'ın da bir haberi var. Ona geçelim. Enermax dünyanın en ufak boyutlu ATX 3.1 güç kaynaklarını duyurmuş. Ya dünyanın en ufak boyutlusu olması falan güzel de şimdi burada ATX 3.0 yeni çıktı daha. Geçen sene TeknoSeyir'de de hani ilk örneklerini inceledik, sizlerle paylaştık detaylarını falan. 3.1 ne zaman çıktı? Evet, ATX güç kaynağı standardı ATX 3.1'e çıkmış. Enermax da normal güç kaynağından daha ufak ama 750-850 watt gibi kapasiteler sunan Enermax Revolution DF12 modellerini duyurmuş. Ben bu yayından sonra ATX 3.1 ile ne geliyor 3.0'ın üzerine araştıracağım. Biz daha yeni geçtik ya da geçemedik. Bir güzel haber var. DirectX 12'ye bir güncelleme geliyormuş kendi içinde. İşlemciden kaynaklı tıkanıklıkları aşmayı planlayan bir sistemmiş bu. WorkGraphs ismi. Bayağı teknik bir şey yani, bizim de anlayacağımızdan daha teknik bir olay. Programcıların anlayacağı bir şey. Ama ilkesi şu, mantığı şu. Diyor ki hani bir grafik işlemcisi işlemciyi beklemeden, işlemcinin kendisine komutlar, işler yüklemesini beklemeden kendi kendine, eğer işlemci hani bir şeylerle uğraşıyor, grafik işlemcisine bakamıyorsa, grafik işlemcisi kendisi iş yaratacak. İşlemciyi beklemesi gerekmeyecek, işte tıkanma, darboğaz böyle oluyor. İşlemciyi beklemeden kendisi ben şu işi yapayım diye karar verip yapacak. Daha doğrusu tabii bunu işte o driver bunu sağlayacak. Oyun performansını arttıran bir sistem olması bekleniyor WorkGraphs'ın. Güzel, memnuniyetle karşılarız. Hani bizim burada merak ettiğimiz şey şu. Eskiden işte DirectX'in hayatımıza giriş sürecini hatırlıyoruz. DirectX 3, 5, 7, 8, 8.1. DirectX güncellenirdi. Bunun lansmanları falan yapılırdı. Biz de izlerdik, katılırdık, sorular sorardık falan. DirectX 12 kaç yıl oldu bilmiyorum hayatımıza gireli. DirectX 12 güncellenmiyor. Bir Ultra diye bir şey oldu. Kendi içinde bir güncellendi. İlginç hani hep DirectX 12 mi olacak bundan sonra? Bana o ilginç geliyor. Bir yapay zekasız hafta geçmiyor. Ben bu hafta yapay zeka haberi olmayacak gibi gözüküyordu derlerken içeriği. Ha, ne güzel olacak diyordum. Değişiklik olacak diyordum. Olmadı. Yine son anda iki tane yapay zeka haberi gündeme düştü. Birisi Sora. Şu video oluşturan, prompttan, yazıdan video oluşturan sistem. Gördüğünüz örneklerini geçen haftalarda konuşmuştuk. O araştırmacıların kullanı. Herkes bir Sora videosu çekiyor YouTube'da ama kullanabilen yok. Çünkü henüz laboratuvarda aslında kısıtlı bir kitlenin kullanabildiği bir sistemdi. Birkaç aya genel kullanıma açılacakmış. Birkaç aya. Bu yılın ilerleyen aylarında falan demişler ama daha sonra biraz daha netleşmiş. Hani birkaç aya genel kullanıma açılacakmış. Ücretli olacaktır. Genel kullanım falan dediğimize bakmayın. Hani bedava olacağını pek beklemiyorum. Bu kadar güçlü bir sistemin. Ama kullanıma açılacakmış. Burada hani yapay zeka konusuyla ilgilenenler için falan aslında başka bir mesele var. Bu Sora'nın birkaç ay içinde kullanıma açılacağı konusu röportajı yapılırken OpenAI yetkilisi bir hanımla Sora'nın nasıl oluşturulduğu, nasıl hangi içeriklerle eğitildiği soruluyor ve hanım bayağı bir dağılıyor. Hani lisanslı içerikler ve public, halka açık içeriklerle oluşturuldu diyor. Public hani YouTube mu dediler. Bayağı bir sürü cevap veremiyor hanımefendi. Yani ya public ya onlar işte hani halka açık falan gibi şeyler söylüyor ama bir türlü YouTube demiyor. İlginç. Orada bence daha üzerinde durulması gereken bir detay bu. Tabii ki YouTube olacak cevap da. Firmanın pat diye söyleyememesi büyük olasılıkla çünkü orada başka sıkıntılar var. Evet, yapay zekadan ikinci haberi bu haftanın. Microsoft, OpenAI'ın ortağı olan Microsoft, GPT-4 Turbo'yu Copilot'ın ücretsiz sürümüne eklemiş. Copilot'ta GPT-4 yerine Turbo geliyor. Ve bu normalde $20'lık mı ne paketteydi, ücretsize geliyor. Yani daha fazla yapay zeka ücretsiz de iyi olmuş. Amerika'nın derdi gibi gözüküp bizi ilgilendiren bir haber var. Amerika'da FCC diye bir kurum var. Bu iletişimi düzenleyen, iletişimin işte frekanslarını falan filan her şeyini yapan bir kurum. Cihazların elektromanyetik yayınımına kadar düzenleyen bir kurum. Geniş bant, yani broadband dedikleri bizde geniş bant diyorlar. Geniş bant internet, geniş bant bağlantı tanımını güncellemiş. Çünkü şimdiye kadar kullanılan tanım 2015 yılında oluşturulmuş. 25 megabit bağlantıyı 25 download, 3 upload bağlantıya geniş bant diyormuş Amerika. 100'e çıkmış. 100 download, 20 upload. Evet, iyi artık günümüzün şartlarında da evet 100 olması mantıklı olur. Bu tabii böyle tanımlar, terimlerin karşılıkları çok oynanılan şeyler. Hani bizde de işte telefon firmalarına falan bakıyorsun. İşte Türkiye'nin tamamı geniş bant kullanıyor. Böyle inanılmaz işte 80 milyonsa nüfus 80 milyon geniş bantlı kullanıcısı falan diyorlar. Sonra o şey ortaya çıkıyor. Aslında telefonu söylüyorlar onlar. Geniş bant diye. Evlerde aslında sabit internette pek öyle bir durum yok falan. Burada da şimdi 100 megabite çıkınca Amerika'da geniş bant kullanımı azalmış olacak. 100'e erişemeyen orada da kişi çoktur. Yine geçen haftalardan bir haber. Lockbit grubunun çökertildiği haberini yapmıştık. Bir hafta oluyor galiba, belki iki hafta. İşte ransomware falan, fidye yazılımı yükleyen, kurumlara falan saldıran, milyon dolarlar toplayan bir kurum, bir çete. Çökertildi falan diye haberini yapmıştık. Onlar da işte tahmin edeceğiniz üzere ya çökmedik ki falan diye açıklamalar yaptılar. Bir tanesi, o tutuklananlardan bir tanesi Mikhail Vasilyev'miş. Rus ama Kanada'da yaşıyormuş. 4 yıl hapse mahkum edilmiş. Yalnız ilginçtir ki bu kardeş bu işte geçen hafta tutuklanmış falan değil. Bu zaten yıllar önce tutuklanmış da hani cezası kararı verilmemişmiş. Çok milyon dolar insanları zarara uğrattığı, fidye topladığı falan suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum edilmiş. Daha oldukça genç yaşı. Şimdi Türkiye'den bir iki haber var. Bizim Türkiye'deki kullanıcıların en büyük sıkıntılarından birisi, daha doğrusu onlara sıkıntı yaratan bir mesele. Efendim işte Türk vatandaşlarının verileri Türkiye'de durmalı. Devletin bu şartı. Çünkü bu yüzden otomobil sektöründe bile sorun var. Bazı otomobil firmaları araçları için sundukları dijital çözümleri Türkiye'de işlemiyor. Niye? Türkiye'de değil sunucuları. Efendim yurt dışına gidemez veri falan. Şimdi bu başka ülkelerin de aynı bu şartı istediklerini görüyoruz. Şey ayrı bir tartışma, hani saatlerce tartışılır. Hani bu sunucunun yurt dışında olması ve verilerin çalındığı anlamına mı geliyor? Daha da önemlisi sunucunun Türkiye'de olması sunucu bilgilerin güvende olduğu anlamına mı geliyor? O sunucunun hardware'ine sen hakim misin? Değilsin. Yazılımına, işletim sistemine hakim misin? Değilsin. Uygulama bazında sunucuya hakim misin? Yabancı uygulama kullanıyorsun. Router yabancı. Hani Türkiye'de önümüzde duruyor, veriler güvende. Yani pek dediğim gibi çok uzun tartışılır ama bu böyle. Biz düzeltecek değiliz. Bu konuda bir açılım oluyor. Efendim bazı ülkeler güvenilir ülke olarak belirlenmiş. Bunlar da olursa olabilecekmiş. Hani o güvenilir ülkelerdeyse sunucu yurt dışında da olabilecekmiş. Bakalım, tabii bu hemen şey yorumlandı. PayPal geliyor falan diye yorumlandı ama PayPal'daki tek mesele bu değil. O bir aslında PayPal bir banka işi gören hani bir kurum. Ama banka değil. Bankacılık kurallarına uymuyor. Uymak da istemiyor büyük olasılıkla. Devletin bankalara kabul ettirdiği süreçleri de kabul etmiyor tahmin ediyorum. PayPal Türkiye'den bu nedenle çıkmadı. PayPal'ın Türkiye'den çıkması sağlandı açıkçası. Yani bu iş PayPal'ın dönüşüyle sonuçlanmayacak ama bilmiyoruz tabii, belki de bir başlangıç olur, bilmiyoruz. Türkiye'den yine yasal düzenlemelerle falan alakalı bir haber yayınlandı geçen hafta ama hani bir aynı zamanda haber değil bu. Efendim IPTV izleyenlere 6 aydan 2 yıla ceza gelir diye bir haber yapılmış. Bu yeni mi, zaten vardı. Ama işte bazı şeyler, konular böyle arada sırada tekrar var olan şeyler, işte bir uzman bulunuyor. Onunla konuşulup tekrar gündeme getiriliyor ya. Böyle bir haber. Efendim IPTV üzerinden, tabii burada da şey söylemek lazım. IPTV yasa dışı bir şey olmak zorunda değil. Bir hizmet o, bir teknoloji. IPTV ile böyle işte paralı bir platformun, yani maç diyeceğim de işte daha geniş kapsamlı konuşmaya çalışıyorum. Parayla satılan bir hizmeti siz IPTV ile bedava izliyorsanız size de ceza, 6 aydan 2 yıla ceza gelirmiş. İzlemeyinmiş. Belki de hani biz hep burada bu işler duyurulduğunda şunu diyoruz ya, bunun kaynağını kurutmak gerekmez mi? Yani adam evinde izliyor. Adam şeyi de bilmeyebilir. Yani bu IPTV sağda solda satılıyor hizmet olarak. İşte kutuları satıyorlar. Servis yüklenmiş şekilde, maç izlenecek falan şekilde kutuyu satıyorlar. Ya adam şey diyebilir, abi satılıyordu dükkanda, aldım. Hani herkes bunu bilmek zorunda değil. Onu bir hizmet gibi, dükkanda açık açık satılıyordu. Fişiyle şeyle aldım, evimde kullanıyorum diyebilir. Ne ceza? 6 aydan 2 yıla ceza. İşletene ne kadar ceza? Bilemiyorum, bir garip. Bir yandan şeyi de söyleyebilirsiniz. Yani bir maç izlemenin bedeli bu kadar yüksek olursa böyle çözümler bitmez tabii. Benim futbolun F'siyle bile bir ilgim yok. Ben zannediyordum ki bir maç bileti 20 lira 30 lira zannediyordum. Meğer bir maç bileti şeymiş, hani bayağı bir düşünmek gerektiriyormuş o maça gitsek mi gitmesek mi satın almak için. Evden izlemeye kalksanız işte bu servisler çılgın paralar. Dolayısıyla böyle bir sektör oluşuyor, gayet normal. Erişilir hale getirin. İnsanlar da saçma sapan servislerden, saçma sapan cihazlardan uğraşmaktan kurtulsun. Neyse. Sigaraya deli gibi vergi koyarsan kaçak sigara çıkar. Aynı, hepsi aynı şeye dönüp dolaşıp bağlanıyor. Bir teknoloji haberi Türkiye'den değil ama bizi de en sonunda ilgilendirecek bir şey. TCL biliyorsunuz televizyonda iyi giden bir firma. Yıllardır iyi giden bir firma. Türkiye'ye de işte geldi, birkaç yıldır Türkiye'de de iyi gidiyor. Mini LED televizyonlar, yine TeknoSeyir'de izlediniz mini LED. İyi bir teknoloji televizyon için. TCL çıtayı yükseltiyormuş mini LED ekranlarda. Çin'de şu anda ilk Çin'de X11H diye bir model çıkartıyorlarmış 98 inçlik. 14.000 aydınlatma bölgesi. Hani bu LED'ler tek tek değil de gruplar halinde yönetiliyor ya. Local area dimming. 14.000 bölge. Biz şimdiye kadar TeknoSeyir'e konuk olan en yüksek televizyonda 1900 bölge mi ne vardı? 14.000'e çıkıyor. Yani neredeyse artık piksel bazına gelecek şey. Hani orada değil ama çok çok iyi bir şey bu. Bu kadar çok aydınlatma bölgesi olması ve 6500 nit parlaklık. Hani hiç öyle bir ekran görmedik biz TeknoSeyir'de. Bakamayız o kadar ışığa. Evet, şimdi biz bunu hani önce Çin'de ama tabii ki sonra bütün dünyaya yayılacak. Daha önemlisi bu şu anda en yüksek televizyonda olan bir teknoloji ama biliyoruz ki kısa zaman içinde, öyle 10 yıl falan değil, bir sonraki nesillerde bu özellikler orta telefon televizyonlara da gelecek. O yüzden haber olarak vermek istedik, o yüzden önemli. Mini LED... Bu şeyleri en sonunda herhalde mini LED şeye gelecek. Her piksel, yani bölge falan değil, her LED arkada onun bir LED matrisi var, dizi var. Işığı, ekranı aydınlatan, herhalde işte LED bazında kontrole dönüşecek. En ideal şey olacak, çözüm olacak. Oyunlardan bir iki haber var. Onlara geçebiliriz. Bu hafta biraz kısır bir haftaydı haber olarak. Steam'de yayınlanmış oyun sayısının 100 bini geçtiği görülmüş. Müthiş bir sayı. 100 bin küsuratı da var biraz ama az. Evet, 100 bin oyunluk bir kütüphane. Steam'in bu başarısı ilginç. Hani herhalde teknoloji tarihine geçecek bir başarı. Far Cry serisi. Bizler için önemli bir oyun serisi. Türkler için özellikle önemli bu Crytek dolayısıyla. 20 yaşına basmış Far Cry serisi. Far Cry'ın çıkışı 2004'müş. Valla çok ilginç. Far Cry'ın, yani ilk Far Cry'ı hatırlıyorum. Öyle ki anlatmışımdır. Far Cry'ın kendisi yoktu bende. Demosu yayınlanmıştı. O demosunda da işte denizde başlıyorsunuz. Motor bottasınız, ada karşınızda, adaya gideceksiniz. Hani öyle programlamışlar ki adaya gidip işte karaya çıkıp savaşmaya başlayacaksın. Eğer o motorla adadan uzaklaşırsan ya da arkasına doğru gidersen helikopter gelip seni patlatıyor. Sınırlamışlar o şekilde, hani görünmez bir duvar koymadan. O demoyu hacklemişlerdi, o helikopter gelmiyordu. Dolayısıyla bütün adayı dolaşabiliyordun motorla. Ya o kadar çok zaman harcamıştık ki orada. Çünkü grafik kalitesi müthiş. Hakikaten hani tekneyle dolaşır gibisin tropik bir yerde. Suyundan içinde balıklar geziyor, yengeci bilmem nesi. Karaya çıkınca adanın arka tarafını tabii senaryoda oralara gitmeyeceğin için bazı yerleri yapmamışlar. Biraz bazen göçüyordu. Ama müthiş bir deneyimdi. Akıl almaz bir şeydi. Hani... Bazı seriler işte Doom 1, 2 falan ilerliyor, Quake ilerliyor. Bu sıfırdan çıkmış bir şey, öncesi olmayan bir şey. Bizi çok etkilemişti. Far Cry 2 tartışıldı bazı mekanikleri ama bugün hala öyle durumlar oluyor ki Far Cry 2'nin ne kadar ileri bir oyun olduğu anlaşılıyor. Ya Far Cry'da şu varmış da Far Cry 2'de şu varmış da biz hakkını vermemişiz falan deniyor. Bazı onun kendi içindeki mekaniklerde. Far Cry 3 eşit derecede önemli. Dikkat ederseniz biz bir sürü oyun için şey deriz. Ya bu Far Cry 3 deriz. Çünkü bu üst ele geçirip alan genişletme oyun tarzını Ubisoft'un her oyununda yaptığı artık o oyun tarzını belki daha önce vardır ama biz Far Cry 3'te tam olarak hani gördük. Ve ondan sonra da evet her oyun Far Cry 3 oldu. Başka isimlerle de sunulsa her oyun Far Cry 3 oldu. 3'ten sonra bence Far Cry o devrimciliğini kaybetti işte. Her oyunda başka bir senaryo, her oyunda bir kötü karakter falan. 4, 5, özellikle 5 bayağı zavallı bir oyundu bence. 6 hiç gündem bile olmadı. Devam edecektir Far Cry serisi, etsin. Ama o ilk Far Cry'ın getirdiği devrim, o şok müthişti. Crytek'in o günlere dönmesini bekliyorum, Far Cry günlerine. Evet, firmalar, Crytek demişken, firmalardan söz etmişken, geçen haftalarda bir Saber Interactive konusu açılmıştı. Farkındaysanız oyun severler biliyor, haftalardır, aylardır bitmeyen bir Embracer grup krizi var oyun dünyasında. Bir grup çıktı, bir sürü firmayı satın aldı, hiçbir halt etmeden battılar. Şimdi de işte onları satmaya çalışıyorlar falan, kapatıyorlar. Anlamsız bir şey yaşanıyor oyun dünyasında. Saber Interactive bu grup içindeki önemli bir firma. Çünkü bir sürü büyük projeyi yürüten bir firma. Satmaya çalışıyorlardı. Embracer satmayı başarmış. Başka bazı, abi bunu alırsan yanına şunu da veririz falan bir paket yapmışlar. 500 milyon dolarlık falan bir paket oluşmuş. Bu sayede şimdi bazı Saber'ın geliştirmekte olduğu, yönetmekte olduğu önemli projelerin devam edeceği duyuruldu. Bunlar neler? Birincisi Space Marine 2. Ben buna çok şaşırdım çünkü bu benim tek beklediğim oyun bu sene. Bir de hani meğer o şeymiş, topun ağzındaymış. Space Marine 2 devam edecekmiş. Jurassic Park Survival diye bir oyun geliştiriyormuş Saber. O çıkacakmış, devam edecekmiş. Bir de John Carpenter's Toxic Commando diye bir oyun geliyormuş. Bu da çıkacakmış. Bunu merak ettim. Carpenter önemli yönetmen biliyorsunuz, korku filmleri yönetmeni. Nedir bu Toxic Commando? Çünkü Toxic Avenger diye bir 80'li yıllardan bir film var. Kült film derler ya, bu felaket kötü bir film. Seyretmeyin yani, her şeyle rezil bir film ama rezil oluşuyla ünlü olmuş bir film. Onunla mı alakalı dedim. Öyle bir bağ kurmuyorlar ama bunun da hani mizah yüklü bir oyun olduğu belirtilmiş. Herhalde hani o ismi kullanmasa da o tam birazcık işte abartılı şiddet, her şeyin abartılısı falan, öyle bir oyun olacak. Neyse, tabii şimdi Saber Interactive falan deyince siz diyorsunuz ki asıl KOTOR, Knights of the Old Republic projesi ne olacak? Bu Saber'ın geliştirdiği hala belirsiz. Hani iptal de denmiyor. Ama bu projeler devam edecek falan denirken de adı geçmemiş. Ama çıkacaksa da yakın zamanda çıkmayacağı belirtilmiş. KOTOR'dan, öyle KOTOR deniyor ona, gelen haber bu. Daha bir senesi var denmiş. Öyle bir gelişme var. Evet, bu haftanın dikkat çeken haberleri teknoloji dünyasından, oyun dünyasından böyleydi. TeknoSeyir'de bizim yayınlarımız devam ediyor. Haftalık gündem devam ediyor. Yine bizimle birlikte olun. Haberleri paylaşalım, değerlendirelim. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. TeknoSeyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.